kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel bir Hasbihal akşamında sizlerle birlikteyiz. Erkam Radyo stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Turulan Şen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da stüdyolarımızda çok önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz.
Evet.
Yunus Emre Altun, gıda mühendisi kendisi, bizlerle birlikte. Aynı zamanda
Genç Derneği'nde, Uluslararası Genç Derneğimizde projeler koordinatörü. Kendisi birçok projede vazife aldı ve hepsinin genel koordinatörünü yürütüyor şu anda. Onlardan da bahsedeceğiz. Uluslararası Genç Derneği'nde neler oluyor, neler bitiyor, yeni projeler nelerdir?
Nasıl beslenmemiz gerekiyor? Bununla ilgili Yunus Emre'yle görüşeceğiz, konuşacağız. Evet. Bize neler tavsiye edebilir? Bunları soracağız. Hatta kendisinin bir sunumu vardı değil mi? Yemezler gençler diye.
Hı hı.
Belki bunlara değinebiliriz. Hoş geldin, sefalar getirdin.
Hoş bulduk kıymetli kardeşlerim. Teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. Minnettarız.
Eyvallah. Tabii 4 senedir biz Hasbihal programını sunuyoruz. Yunus Emre'yi de ne zamandır alacaktık. Konuk listemizde vardı. Bugüne kısmetmiş.
Tabii dost çok olunca sırada geç geliyor.
Eyvallah.
Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ne mutlu size ki bir sürü dostumuz var. Darısı bizler inşallah.
İnşallah. Öncelikle biz programımızda konuğumuzu tanıyoruz. Hem biz tanımış oluyoruz, bazen farklı yönlerini kendi anlattığı zaman daha güzel, daha iyi tanımış oluyoruz bu vesileyle. Hem de dinleyenlerimiz bir tanımış oluyorlar. Yunus Emre Altun kimdir?
Tabii kişinin kendi hakkında çok bir şey söylemesi genel olarak çok doğru olmaz. Yani. Kişi karşısındakinin bildiği kadardır der bizim büyüklerimiz. Ben Yunus Emre Altun. Gıda mühendisiyim. Aynı zamanda işletmeciyiz. Uluslararası Genç Derneği'nde projeler koordinatörü olarak görev yapıyorum. Tabii bir okur dergimiz var. Aşina kitap var. Bunların işleriyle de ilgileniyoruz. Aynı zamanda gıda mühendisliğini de yapmaya çalışıyoruz. Hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz.
Çok güzel.
Eyvallah.
Yunus Emre'yle biz mesai arkadaşıyız aynı zamanda.
Değil mi? Aynı zamanda Acıbadem Koleji'nde gıda mühendisi olarak vazife alıyor.
Evet. Acıbadem okullarının gıda mühendisliği görevini de icra ediyoruz. Orada sevgili kardeşlerimiz nasıl daha zinde kalırlar, daha sağlıklı olurlar diye evet. Menülerin hazırlığı, üretimi, sonrası takip ediliyor.
Kesinlikle. O zaman madem bu konudan başladık,
eyvallah,
biraz yeme içmeden bahsedelim. Çünkü vücudumuz bizim kullandığımız bir enstrüman ve birçok zaman bundan bahsettik. En önemli enstrümanımıza sahip çıkmamız gerekiyor değil mi?
Evet.
Yediğimiz, içtiğimiz ve kendimiz oluyor bir anda ve bu bizim düşünce yapımıza da etkiliyor. Ruhumuzu da etkiliyor.
Ben ilk soruyu sorayım mı?
Sor bakalım.
Nasıl beslenmeliyiz abi?
Evet, şöyle. Tabii kişinin beslenmesi şöyle değerlendirmemiz lazım. Nasıl bir arabada motor seçenekleri olabiliyor, benzinli olabiliyor, dizel olabiliyor gibi gibi. Tabii her insanın bünyesi de farklı. Kimisi zayıf, kimisi birazcık obez, kimisi kararında. Bunlar göz önüne geldiği zaman kişiye göre belki %40 oranında değişiklik gösterse de %60 oranında her insanın tüketmesi gereken belli başlı sabit gıdalar var. Bunları ele aldığımız zaman tabii içerisinde karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerine baktığımızda insanoğlunun mümkün olduğu kadar hazır gıdadan kaçması gerekiyor. Yıllar boyu tarihimizden bugüne, insanlık tarihinden bu yana insanlar hep doğal yollarla beslenmeyi mecburen tercih etmek zorunda kalmışlar. Ama tabii günümüzde insan sayısının çoğalmasıyla kişilerin artık ürünlere ulaşabilirliğini göz önünde bulundurursak bu fabrikasyon üretimler artık elzem duruma gelmiş durumda. Nasıl yani? Bugün biz şehir hayatı yaşıyoruz. Belki Anadolu'da köyde yaşayan bir aile sütünü, etini, peynirini kendisi belli yollardan imal edip yetecek kadar yetiştirebilip üretip kendisi onu tüketebilir ama bizim bunu şehir hayatında yapmamız mümkün değil. Bu da bizi markete sevk ediyor. Haliyle böyle olunca içerisine katkıların girmesi, hazır gıdaların çoğalması insan sağlığını ne kadar olumlu ne kadar olumsuz yönde etkiliyor. Bunları konuşursak belki daha isabetli olabilir.
Kesinlikle. Yani biz bunu doğal ürünleri maksimuma çekmemiz gerekiyor değil mi? Yapay ürünleri de minimuma olabildiğince.
Yani içerisinde katkı olan ürünleri kullanmamak tabii ki en doğrusu olacaktır. Çünkü vücudumuzda katkı maddelerinin birçoğu belki kullanılmıyor. Vücudumuzda birikme yapıyor ve günümüzde maalesef popüler hastalıkların temel kaynakları bunlardan bir tanesi olabiliyor ki özellikle genç neslin de hasta oranlarının artması bunda bir etken. Çok genç yaşta şu hastalık, bu hastalık ya da işte erken ölümler olduğu zaman kişiler hakikaten hani bir yaşlının sırası geldi mi gitti diye belki üzülülüyor ama gençte bu olasılık olunca tabii daha bir acaba neden de oluyor. Bunun da başına baktığımız zaman belki tabii takdir ecel ama beslenmenin de büyük faktörü var.
Evet, özellikle hani pakete girdiği anda o artık çok tabii sağlıklı bir ürün değildir.
Şöyle Yusuf, bugün raf ömrü 2 sene veriliyor, 3 sene veriliyor. Yani bir ürün dışarıda kalsa belki 2 günde bozulacak ama bir paketlenme var ki nasıl paketleniyor? 3 sene boyunca rafta kalıyor. Yani bunu düşündüğünüz zaman yani bundan ne olabilir ki diye insan hakikaten merak ediyor. Böyle olunca da mümkün mertebe bunlardan kaçınmak gerekiyor bence yani.
Nelerde bu daha çok yaygın mesela? Hangi ürünlerde daha çok yaygın desek?
Ya genelde şöyle, tabii ürünlerin de bozulma sebepleri var. İçerisinde mikroorganizmalar üreyebiliyor. Tabii mikroorganizmalar insanların gerekli olduğu gibi protein, su, bunlara ihtiyacı var. O saklanan ürünün içerisinde hangisi fazlaysa onu seven bakteri mümkün mertebe onun içerisinde üreyecektir. Bunun ürememesi için havasız kalması ya da içerisinde bir takım başka maddelerin konulması onun ürememesini engelleyeceği için böylelikle biz onu tükettiğimizde en azından onun ürememiş olarak tüketilmesini sağlıyor yani bu ambalaj bize. Belki beslenmedeki o içerisindeki faydalı şeylerin oranı da düşüyor diyebiliriz.
Bu genelde kuru gıdalarda mı böyledir?
Yani kuru gıdalarda esasında çok fazla bir bozulma olmaz. Bunu düşünürsek mesela peynirlerde düşünebiliriz ya da et ürünlerinde, sucuklarda, salamlarda ya da
dondurucuyla temas ediyor.
Tereyağlarda. Yani. Evet, bunlarda bir marketi göz önünde bulundurduğumuz zaman özellikle şarküteri kısmı ambalajlamada daha hassastır. Çünkü bugün bir peynir oda sıcaklığında belli bir süre kalsa ekşir, işte tadı bozulur. Onu tükettiğimizde kesinlikle hasta oluruz.
Birkaç yıl içerisinde yasaklandı ya mesela. Önceden gidip peynirimizi seçiyorduk. Mesela o kalıp peynir devam ediyordu, duruyordu orada. Şu anda vakumlu peynirler var. Ve onları alabiliyoruz.
Şimdi açık
önceden
olsun
diyorduk ki mesela şu peynirden abi 100 gram kes getir bana. Şimdi kesilmiş ve vakumlanmış bir şekilde bekliyor. Onları
şimdi
alabiliyoruz.
Öyle bir de diğer türlü yani şarküterici büyük tenekeyi açtığı zaman bile onu belli sürede kesinlikle ya iyi saklaması gerekiyor ya da elinden çıkartması gerekiyor ki önümüzde bir risk olmasın diye. Tabii bu alo şikayet hatları da son günlerde popülerleşti. Tarım Bakanlığı bununla alakalı bir hat kurdu geçtiğimiz yıllarda. 174. Burayı arayıp kişiler hemen şikayet edebiliyor. Tabii denetimler de bu anlamda daha da hızlanabiliyor. Böyle olunca da insanlar, üretenler daha doğrusu tüketicilere daha sağlıklı şekilde ürünler sunmaya gayret ediyor. Birazcık onları sıkıştırıyor bu tabii ki.
Evet. Yunus Emre Altun konuğumuz, kıymetli dinleyenlerimiz. Hasbihal programında şu anda bahsettiğimiz konular helal beslenme ve sağlıklı beslenme.
Bu biraz sağlıklı kısmı, helale de geçebiliriz.
Şu an sağlıklı bölümünü konuşuyoruz. Bu noktada sana bir şey sormak istiyorum. Mesela tabii birçok sağlıklı beslenmenin birçok yolu var. İlk 3 sıralaması yapabilirsek ne önerirsin? Senin hatta bir önerin vardı, margarin kullanmamakla alakalı.
Evet.
Belki ilk 3'e değil mi? 1. sıradan bu girer.
Yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizlere helal ve tayyip diye hitap etmiş.
Güzel.
Yani bir ürünü yediğinizde sadece helalini yiyin dememiş. Helal ve tayyip olanını yiyin demiş. Buradan ne anlıyoruz? Şimdi örnek verelim. Bir cips örnek verirsek. Bunu fıkhen baktığınız zaman haram bir boyutu yok. Yani bunu ilmihalci hocalarımıza sorsak buna haramdır, yiyemezsiniz diyemezler. Ama bu yediğimiz şey sağlıklı mı diye düşünürsek esasen sağlıklı değil. İçerisindeki yüksek yağ derecesinde girmiş çıkmış bir ürünü biz tüketiyoruz. Bizim vücudumuz bunu ne kadar sindirebiliyor? Bunun birikiminde akrilamit diye bir madde vücudumuzda kalıyor ve bir yerde kesinlikle kanser hastalığına sebep oluyor. Şimdi bu temiz olmadığı için biz bunu helal bir sıkıntısı yok diye yersek vücudumuza aslında çok da bir iyilik etmemiş oluruz. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde helal ve tayyip bir arada geçiyor. Yani helal ayrı, tayyip ayrı geçmiyor. Siz helalinden ve temizinden olanını tercih edin diyor. Burada tabii bizim Müslümanlara yakışan hangisi olur? İkisini bir arada bulmak olur. Tabii bu da tüketicinin kendi tercihidir. Bugün günümüzde artık helal marketlerin sayısı gitgide artıyor. buraların daha da sayısının artması için tüketicilerin oralara hakikaten birazcık daha rağbet göstermesi gerekiyor. Aldıkları ürünün helal sertifikası var mı? Ya da içerisinde acaba ne yok ki tüketmeliyim diyebileceğimiz noktalara dikkat etmesi gerekiyor tüketicinin. Bu anlamda birazcık hep genel konuştuk. Somut örnekler vererek dinleyicilerimizin "aa bunda bu varmış" diyebilecekleri örnekleri de verebiliriz sizlere.
Çok güzel. Oraya doğru geçelim. Birazdan helal sertifikası ile ilgili de bir şey soracağım sana ama önce şu ilk üç madde gibi bir şey alabilir miyiz? Yani sağlıklı beslenmenin ilk üç yolu mesela şunlar temel, yani bunları yapmayın kesin. Evet. Diyeceğin ne olabilir?
Söyleyebiliriz.
Üç olabilir,
benim,
dört olabilir.
Benim ilk üçüm şöyle, özellikle genç kardeşlerimiz o baharlarında, ömrünün baharında bunlara dikkat ederse bütün bir ömür boyu bunun hakikaten faydasını görecektir diye benim sıraladığım bir ilk üçüm var. Bunlardan bir tanesi margarin. Margarin nedir? Doyurulmuş bir yağ. Margarini biz sıcak bir tavaya, yaklaşık 40 derecelik bir tavaya koysak bile erime süresi hakikaten belli bir zaman alıyor. Yağ ne kullanacağız ya da biz bunu yersek ne olur? Biz bunu yersek şöyle, bizim vücut sıcaklığımız kaç derece Tuğrul, sen bilirsin. Biyolojini iyiymiş lisede, öyle dediler.
Yok abi, çok ders soru sordum.
Öyle mi?
Vücut ısımız tahmini 36 derece.
36, 37, 38 derecelerde vücut sıcaklığı. Şimdi 40 derecede tavada erimeyen bir yağ çeşitini biz vücudumuza alırsak, bizim vücudumuzun bunu nasıl eritmesini biz bekleyebiliriz ki bunu beklememiz birazcık mantık dışı olur. Biz bunu yiyoruz derseniz, yani yüksek ateş vücudumuzun içerisinde olmaz. Zaten 39'u görürsek bir gün sonrasında sela olmama ihtimali düşük olabilir. Tabii şimdi ne yapmamız lazım? Bizim margarini tüketmememiz gerekiyor bu noktada. Margarin neydi olabilir? Bugün bir liseli öğrencinin hayatını ele aldığımız zaman okula gidiyor sabahleyin. Buradan kantincileri eleştirmemiz ya da fırıncıların ekmeğine taş doğramamız, kesinlikle bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim esas gayretimiz ve niyetimiz kişilerin helal ve tayyip beslenmesi. Şu anda piyasada sağlıklı olmayan her ürünün ben sağlıklı yolla üretilebileceğini düşünüyorum. Yani %80'inin gıda olarak konuşursak.
Mesela bir pastanacı abimiz var, Adil abi. Yakın zamanda onu da konuk alacağız. Bu dediğin, biraz sonra bahsedeceğin şeyler, poğaça, açma vesaire, bunları çok güzel yöntemle üretiyor. Kendisi tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte yapıyor.
Evet.
Bu işlemi.
Burada bu tür abilerimizin ürettiklerini bizim tercih etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz bu lise çağında belki 8. sınıfta, 7. sınıfta bu poğaçadır, börektir, açmadır, bu tür şeyleri kahvaltı niyetine yanında efendim asitli türden içeceklerle beraber tükettiğimizde biz vücudumuza yapabileceğimiz en kötü şeyi yapmış oluyoruz. Ne yapabiliriz? İçerisinde margarin var mı sorusunu sormak, karşı tarafta onun ben bunun margarinsizini kesinlikle bir şekilde bulup araştırıp getirip müşteriye sunmam gerekiyor demesini sağlayacaktır. Ve böylece de siz temiz olana ulaşmış olacaksınız. Birinci sıraya biz margarini koyabiliriz ki 80'li yıllarda ülkemize büyük propagandalarla margarin kullanın, hatta çok meşhur markalar vardı. Bizlerin peder beylerinin yaşları belki gençliğe geliyor ya da bir önceki kuşağı diyebiliriz. Tereyağına sövülüp margarini övülen bir dönemden geçtik biz. Ben bunu üniversite hayatımda hocalarımıza da sormuştum. Efendim neden böyle bir şey yapıldı? Evladım ticariydi. O zaman tereyağının bu halktan uzaklaştırılıp margarinin gündemimize alınıp ve insanların buna beslenilmesini bir zamanlar birileri istiyordu. Böyle oldu dediler ama hamdolsun son yıllarımızda bu margarinin ne kadar kötü olduğu, tereyağının da ne kadar güzel olduğunu tekrar ön plana çıkaran hocalarımız, düşünce adamlarımız var. Bu da milletimizin yeni bir fikir sahibi olmasına sebep oluyor.
Bir dönemin başbakanı çay için demişti, yani Karadeniz'de sıkıntılı bir dönem geçirmiştik.
Evet.
Bir radyasyonun fazla olduğu bir dönemdi sanırım. Hatırlamıyorum tam olarak vakayı ama.
Evet.
Çaydan uzak durulması gereken bir zamanda çay için ben de çay içiyorum deyip belki de bu ticari faaliyetlerin önünü açmak için sağlıksal bazı sıkıntılara meyil ettirebildi diyebiliriz.
Yani bu rahmetli Kazım Koyuncu'nun vefat etme sebebi olan radyasyondan bahsediyorsun.
Evet.
Tabii Karadeniz bölgemiz bizim ülkemizin çay kaynağının büyük bir kısmını üretiyor. Belki o anlamda o yıllarda strateji olarak söylenen, açıklanan bazı şeyler hakikatinde milletimize ya da bunu tüketecek kişiye zarar verme olayını görmeyip diğer yandaki şeyi ön plana çıkartmaları, burada kişilerin aldıkları karar başkasını bağlıyorsa burada bir kul hakkı da devreye giriyordur. Bu gıda anlamında da son derece önemli. Çünkü niye? Siz bir bal satıcısı olsanız ya da tereyağı satıcısı ya da peynir satıcısı, kişi sizin dediğinizde size güvenerek, inanarak onu alırsa, siz onu yanıltmış olursanız Rabbimiz bize kul hakkıyla gelmeyin, neyle gelirseniz gelin gibi bir şeyde bulunuyor. Bunu göz önünde bulundurursak en çok kaçınmamız gereken nokta bu olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. İkinci sıraya gelirsek de... Evet,
sağlıklı beslenmenin ilk üç yolunu
birincisinde öğreniyoruz. Margarinden uzak durmak dedik. Hı-hı. Yani sağlıklı kalabilmek için diyelim. Beslenmeye de biraz sonra gelebiliriz. Sağlıklı kalabilmek için ben sizleri margarinden uzak durmaya davet ediyorum. Bunu da kısacası şöyle söylüyoruz. Yani tavada erimeyen midede erimez diyoruz. Yani sloganımız bu. İkincisi de kola. Ya kola ne olur ki? İşte şöyle miydi, böyle miydi? Rengini şuradan aldı, burada aldı. Biz bunların hepsini şöyle bir kenara bırakıyoruz. Kolanın içerisindeki asit bizim kemiklerimizdeki fosforu bağlıyor. Kemik içindeki fosforu bağlıyor. Kalsiyum fosforu. Bu da fosforik asit olarak birleşiyor ve bizim kemiğimizden bunu çekip alıyor. Bu ne demek? Bu osteoporoz dediğimiz kemik erimesine sebep oluyor ki genç yaşta kola tüketimini siz arttırırsanız sizlerde yani kaçınılmaz bir kemik erimesi, işte ayağıma basamıyorum, romatizmam mı oldu, şuram ağrıyor, buram ağrıyor gibi vücudumuzun büyük bir bölümünü oluşturan o kemik iskelet yapısına ciddi zararlar verecektir ve bizim zinde kalmamıza engel olacaktır. Ayrıca da bu kolanın içerisinde şunlar var, bunlar var, madde bağımlılığı yapıyor vesaire gibi söylemlerden yine bir ön planda olan da içerisindeki şeker miktarı. Yani içtiğimiz bir su bardağı kolanın içerisinde belki onun yarısı kadar bir toz şeker miktarı var. Bu da susuzluğumuzu giderir niyetine bir bardak daha içtiğimizde aslında ki şeker bize vücutta daha çok yanma yapıp daha çok su ihtiyacımızı karşılayacaktır. Ama biz ona ateşi odun atmak gibi diyebiliriz ki ikincisi de koladan uzak durmayı kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Burada da bizim ecdadımızın bir sürü güzel şerbetleri var. Bunları da araştırıp evlerimizde yapmayı sizlere davet ediyorum.
Kesinlikle. Peki burada kolayı diğer asitli içeceklerden ayırıyor musun, yoksa kola en zararlısı diye mi onu söyledin?
Esasında kolanın içerisindeki şeker miktarı diğer asitli içeceklere göre daha fazla. Bu meyve suyu içeceklerini katarsak, bir de bu soğuk çay olarak piyasada olanlara katarsak kola birazcık daha riskli bir noktada. Gazozu falan hemen hemen ona yakın diyebiliriz. Bu anlamda neyi tercih edeceğiz? Hiç mi içmeyelim? Bu içerisinde sıfır şeker diye reklamları yapılan bazı kolalar var. Bunlara da tatlandırıcı olarak sakarin kullanıyorlar. Normal şekerden 300 kat daha tatlı bir his veriyor size. Bu hepten kimyasal. Şeker olanı için de bari onu içmeyin. Şekersiz diye içiyoruz ama aslında daha çok vücudumuza bir katkı almış oluyoruz. Bu anlamda onları asgari miktara indirirsek, ben size şöyle bir çözüm yolu söyleyebilirim. Sade sodayı alıp belki helal sertifikalı bir meyve suyuyla onu karıştırarak içerseniz, hani çok canınız asitli bir meyve suyu içmek isterse, en azından böyle bir çözüm yolu kendinize üretebilirsiniz.
Evet, maden suyu hem de sağlıklı bir besin olmuş olur.
Doğal su, asitli.
Evet, sağlıklı kalmanın üçüncü yolu.
Üçüncü yoluna da özellikle çocuklarımızı ilgilendirebilecek bir şey söyleyeceğim. Jelatin. Jelatin hayatımızın aslında birçok noktasında var. Hemen örneğimizi verelim. Bugün bir pastane reyonuna gittiğinizde güzel mini mini bir pastanın üzerinde parlaklığını sağlayan böyle şeffaf bir görünen şey vardır. Bunun adı jelatindir. Ya da efendim marketlerde gördüğümüz yumuşak şekerler vardır. İşte meyveli, şuylu, buylu yumuşak şeker olarak geçer. Markasını vermeden söyleyelim. Ya da bu olsun, ya da hazır çorbaların bulyonları oluyor. Yani çorbalara katılan bulyonlar oluyor. Et bulyonu, tavuk bulyonu falan, bunların içerisindeki olsun. Bu jelatin işte tat verme ya da kıvamını sağlama ya da görüntüsünü iyileştirme niyetiyle kullanılır. Neden yapılır jelatin? Jelatin efendim büyükbaş hayvanın tırnakları olsun, boynuzları olsun, kılları olsun, bunların belli başlı işlemlerden getirilmesiyle meydana geliyor ama bugün ülkemizdeki bu büyükbaş hayvanlardan üretilebilecek, yani helal yolla kesilmiş bir hayvandan kullanılıp elde edilebilecek jelatin ülkemizde kullanılanın belki yarısını bile karşılamıyor. Acaba böyle bir durumda nereden bu ikame ediliyor dersek de soru çok da abes olmayacaktır. Bunun nedeni bellidir ki o yumuşak şekerlemelerin birçoğu Avrupa'dan ithal ediliyor ya da yurt dışından başka ülkelerden geliyor. Onların da kalkıp da bunu Müslüman ülkede tüketecekler. Ben bunu İslami şartlara uygun şekilde keseyim de ona göre işleyeyim dediklerini düşünmek tabii ki abeste iştikal olacaktır.
Evet. Sağlıklı beslenmenin veya sağlıksız beslenmemenin 3 şartını 3 Yunus'un üçlemesini daha doğrusu.
Daha yani bize kaz olsun.
Dinledik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda Hasbihal programımızı dinliyorsunuz. Bir eser arası verelim mi Yusuf?
Tabii ki çok güzel olur. Yunus Emre Altun konuğumuz madem. Yunus Emre'den güzel bir eser okuyalım.
Evet.
Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa erinirim. Bana seni gerek seni.
Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü güne, bana seni gerek seni.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Hasbihal programımız devam ediyor. Güzel bir akşam. Yunus Emre Altun konuğumuz. Sağlıklı beslenmeden bahsediyoruz. Sağlıklı beslenme, helal beslenme. Bunlardan bahsediyoruz. Gıda mühendisi Yunus Emre Altun bizlerle birlikte. Yunus Emre'den güzel bir şiir, daha doğrusu bestelenmiş bir güfte okumuş olduk. Az sonra da aslında Yunus Emre'den senin bir besten vardı. Onu da söyleyebiliriz belki. Nasıl olur?
Çok güzel olur Yusuf'cum.
Evet. Birazdan muhabbet ederim. Daha sonra hani az sonra derler ya evet. Yayınlarda. Az sonra Tuğrul'un çok güzel bir bestesi sizlerle buluşacak.
İnşallah.
Evet. Sağlıklı beslenmenin ilk üç yolundan, ilk üç maddesinden bahsettik. Radyonu yeni açanlar için tekrar etmiş oldum. Margarin kullanma diyorsun. Kola içmeyin. Ve
aslında asitli diye çoğaltabiliriz.
Asitli
diyecekler. Asitli diyelim, evet.
Çünkü hakikaten çok şekerli. Bir süre sonra bunu hissettiğiniz zaman zaten içmek de istemiyorsunuz.
Soğuyorsunuz hakikaten,
evet.
Doğru.
Yani şerbet yani resmen ve tabii ki birçok katkı maddesi
şerbet
var.
Şerbet değil, şerbet
olur. Şerbet değil, yani kıtlamış olmayalım. Evet. Ve üçüncü madde olarak da jelatin.
Yani jelatinli içerisinde jelatinin olduğu ürünlerden uzak durmayı ben tavsiye ederim.
Eyvallah. Peki ben bir soru sorayım ve devam etsin.
Buyurun.
Ne sıklıkta beslenmemiz gerekiyor Yunus Emre?
Yani ne sıklıkla beslenmemiz gerekiyor? Yani günlük bir insanın ihtiyacı nasıl olur? Bunu söylüyorsun herhalde.
Evet.
Yani
şimdi bununla ilgili farklı görüşler var ya mesela. Ya üç öğün yemek yenmeli veya bazı diyetisyenler, uzmanlar diyor ki hayır vücut aç kalmamalı, sık tüketilmeli, az tüketilmeli.
Ara öğünler falan.
Evet, yani bu tabii metabolizmanın hızına bağlı. Nasıl arabalarda 1. motor var, 1.3 var, 1.6 var. Bugün şimdi senin öğününle benim öğünüm muhtemelen aynı olmaz Tuğrul.
Eyvallah.
Ya da Yusuf'un öğünüyle benim öğünüm benzer olabilir gibi. Şöyle söyleyelim bunu. İnsan kesinlikle kalktığı zaman sabah güzel bir kahvaltı yapması lazım. Güzel kahvaltıdan biz neyi kastediyoruz? Efendim hazır reçel olsun. Margarin böyle ekmeğe sürülen bilmem işte omegalı falan içeren güya onlardan olsun. Çoka krem gibi şeyler olsun. Bunlardan kesinlikle bahsetmiyoruz tabii ki. Ne bahsediyoruz? Güzel bir yumurtayı haşlama ya da tavada kırma ya da omlet yapma gibi gibi. Yani anne sütünden sonra en verimli protein yumurtadır malumunuz. Bunu kesinlikle hemen hemen her gün tüketmeyi ben tavsiye ederim. Yanında bal olabilir. Kendi yaptığınız çok aşırı şeker içermeyen reçellerden olur, peynirlerden, zeytinlerden olur. Beyaz ekmeği de tavsiye etmeyiz genel olarak. Hayatımızdan çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü beyaz ekmek vücudumuza çok fazla da bir fayda sağlamıyor ki obezitenin temel kaynaklarından. Ne yapabiliriz? Tam buğday ekmeğini ya da kepekli ekmekleri tavsiye edebilirim. Bunlarla güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra dediğim gibi metabolizmanız eğer çok hızlı çalışmıyorsa 3 öğün size yetecektir. Yani ya da metabolizmanızın hakikaten hızlı olduğunu düşünüyorsanız nasıl anlayabiliriz? Çok sık acıkma hissinizi oluyorsa şurada kendinizi bir sorgulayın derim. Çok fazla acıkma hissi olan kişilerde genelde günlük su ihtiyacını iyi karşılamadığı tespit edilmiştir araştırmalarda. Yani günlük su ihtiyacı en azından 6-7 su bardağı su içmemiz gerektiği, vücuda biz yeterli miktarda su koyarsak en azından açlık hissimizi gidereceğini ve çok acıkmayacağımızı da hissetmesini sağlatabiliriz vücudumuza.
Bu su içme de yine metabolizmadan metabolizmaya değişiyor.
Evet ama en az 1,5 litre içmemiz azami 1,5 litre içilecek bu su yani. Bir yetişkin kesinlikle içmesi lazım. Yani 15-16 yaşından sonraki bir genç kesinlikle bunu içmesi lazım. Bu miktarda suyu en az tabii ki.
Peki bunun en yükseği var mı?
Yani tabii en yükseği de var. İşte bunu 3 litreyi de geçmemek lazım. O da nasıl diyebiliriz? Yaklaşık 10-12 su bardağı su diyebiliriz. Yani çok fazlası da vücudumuzda hidroliz etkisi
peki,
yapabilir.
Peki burada bir soru sormak istiyorum. Yani sadece sudan yani sıvı mı bu yoksa sadece su mu 3 litre?
Yo, ben bayağı bildiğiniz berrak suyu evet. Kastediyorum ama tabii çok susarsınız. Ya da suyu hakikaten çok uzun zamandır çok sık aralıklarla kullanıp vücudunuzun çok susadığını hissedersiniz. Yani 3 litreden fazla da içmemek lazım.
Ben mesela
başka şeylere sıkıntı açabilir.
Bu ara deniyorum mesela 3 litre su içmeyi. Yani bir haftadır, 1,5 haftadır falan içiyorum. Limonlu su içiyorum.
Evet.
Ama hani bu çay, işte bitki içecekleri vesaire bunlarla birlikte belki 4 litreye yakın oluyor günlük tüketimim.
Evet. Yani onu da ayarlamak lazım ama bugün bir içtiğiniz çayın içerisindeki bileşenler tabii içerisinde su var ama içtiğiniz tam suyun yerine geçmez. Evet. Öyle düşünmek lazım. Onları göz önünde bulundurarak 2,5 içeceksin. Yarım litre de onu sayacaksın o zaman. O şekilde bir yuvarlama yapabilirsin. Tabii bu anlamda söylediğimizde kişiler güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra tabii bu kişinin yaptığı işe göre de değişir. Eğer siz masa başı çalışıyorsanız bugün öğle yemeğinde kalkıp çok ağır şeyler de yememeniz lazım ki kişilerin menüleri kurumlara göre farklı yazılır. Örnek vereyim ben. Mesela bir okula menü yazarken bir fabrikaya aynı menüyü yazamazsınız siz. Neden? Fabrikadaki işçi beden gücüyle çalışıyorsa siz onlara birazcık daha yağlı bir menü yazmanız gerekebilir. Çünkü insan orada bayağı kalori harcıyorsa, mesela orada çalışan bir işçi devamlı indir kaldır getir götür, yani hareketli bir pozisyondaysa, siz ona yağlı bir yemek yazmanız, içerisine kesinlikle yoğurt koymanız gibi gibi böyle şeyler önemlilik arz edebiliyor. Genel olarak ele alırsak, öğle yemeğinde kesinlikle ekmek ürünlerinden geri durursanız, diğer türlü çorbasıdır ana yemeği, ufak bir yardımcı yemeği, meyveden yaklaşık, yani yemekten bir yaklaşık 45 dakika sonra meyvesini tüketebilirseniz çok sağlıklı bir beslenme yapmış olursunuz. Akşam da uyuma saatinize göre en azından 3 saat önceden yemeğinizi yiyecek şekilde yiyip sonrasında da ufak işte çay olabilir ya da atıştırmalık. Bu şekilde bir hayat izlerseniz obez olmaktan kaçınabilirsiniz. Yani obez olmanın önüne geçebilirsiniz. Çok zayıf kalmanın da önüne geçebilirsiniz. Dediğim gibi bu genel olarak konuşuyoruz biz. Kişilerin genel vücut yapısına, direncine göre, metabolizmesine göre farklılık arz edebilir. Tıbbi anlamda bir desteğe ihtiyacın varsa da tabii işin ehli bir doktora görüşmek gerekebilir. Biz sonucunda gıda mühendisiyiz. Biz kişinin hasta olmadan öncesiyle ilgileniyoruz. Hasta olduktan sonrasıyla da doktorlar ilgileniyor. Bizim derdimiz bünyeyi bozmadan sağlam şekilde ilerletmek.
Eyvallah. Eyvallah. Sağlıklı beslenmeyle ilgili birçok noktaya değindik. Programın başında da biraz bahsettik. Helal beslenmeyle ilgili de konuşacağımızı. Şimdi de biraz belki muhabbeti buraya doğru kaydırabiliriz. Yunus Emre Altun gıda mühendisiyle helal beslenmenin yollarını belki birkaç noktayı konuşabiliriz.
Aslında helal beslenme nedir ya? Bununla başlayabiliriz.
Yani bir kere, yani günümüzde neden böyle helal beslenme derdine düştük? Zaten Müslüman toplumda yaşıyoruz. Helal olması gerekmiyor muydu diyesim geliyor benim. Yani maalesef o kadar taklit ve tahşiş var ki insanlar Müslümanım diyor fakat ticaretimizi, üretimimizi, tüketimimizi demek ki inandığımız değerler doğrultusunda yapmadığımız anlamına geliyor. Bu aslında üzücü bir durum. Şöyle örnek vereyim. Bugün çarşıdan, pazardan denk gelip aldığınız bir kaşar peynirin kilosunu size 10 liraya, 12 liraya satıyorlarsa, ya bugün 5 litre süt aldığınız zaman 15 liraya satıyor adam size. Bunu toptan da alsanız 10 liraya. 10 kilo sütten 1 kilo kaşar peyniri elde etmek anca elde edersiniz. Bugün 10 kilo sütü kullanıp bir şeyler yapsanız zaten maliyet 18-20 lirayı buluyor. Adam size kaşar peyniri paketli markette o fiyata veriyorsa, ya kardeşim bu nasıl oluyor diye kendimizin önce bir kendimizi sorması lazım. Hani bu nasıl olabiliyor? Ben bunu örnek verdim. Genel olarak alacağımız ürünü böyle mukayese edersek, adam kilosu 20 liraya tereyağı satıyor. Yani o tereyağı görüntüsünde başka bir şeydir. Onun tereyağı olma ihtimali yoktur. Ya şöyle böyle kesinlikle yoktur. Çünkü bugün sütün kilosu belli. Yani bugün internete yazdığımızda bile bir kilo sütten ne çıkar, bir kilo sütten ne kadar peynir çıkar, ne kadar yağ çıkar, bunların hepsi ulaşılabiliyor. Böyle olduğu zaman bilinçli ve akıllı tüketici olursak, alacağımız ürünü sorgulayarak alırsak, bu anlamda hani helal, sağlıklı olup olmadığını sorgularken aynı zamanda içinde helal diyebileceğimiz, bugün özellikle temizlik ürünlerinin birçoğunda çok ağır kimyasallar var. Bunlara şampuanlardan örnek verebiliriz. Bugün kullandığımız birçok şampuanın içerisinde çok ağır kimyasallar var. Biz onu elimize döküp başımızı yıkadığımız zaman bu derimizde kesinlikle bir miktarı kalıyor. O suyla yıkandığımızda o su onu götürmüyor ve saçların arasında zaten kalıyor. Bu sonrasında deriyle alakalı belli hastalıkları meydana getiriyor. Ya da örnek veriyorum, bugün ağzımızı gargara gibi yapıp çalkaladığımız belli başlı, ağzımızda yara olmasın ya da koku olmasın diye kullandığımız belli başlı malzemeler var bugün market raflarında. Bu ürünlerin içerisinde çok ağır kimyasallar var. Bunları kullanırken acaba bunun içerisinde ne var diye sorgulayabiliriz. Bugün temizlik ürünlerinden evimizde belki hanımlarımızın ya da annelerimizin kullandığı bazı ürünlerin içerisinde içerimize, nefesimize çektiğimiz çok ağır kimyasallar var. Ya bunlar içinde ne olabilir falan. Bunların kimyasal isimlerini ben merak edenlerle hep paylaşırım ama belli başlı dernekler var. Helal sertifikası veriyorlar, kontrol ediyorlar. Helal sertifikalı ürünlere dikkat ederseniz, ki mesela bir deodoranttan tutun diş macununa kadar, bugün birçok piyasadaki diş macunlarının içerisinde çok ağır kimyasallar ve var. Bu bizim ağzımızda, yani ilk sindirimin başladığı yerde direkt kanımıza karışabilecek tek tehlikede.
Evet. Boğaz pastilleri var mesela.
Evet.
Boğaz pastillerine bile, yani kullanılan maddelere bakıldığı zaman bazı markalarda sıkıntılı olanlar var yani.
Evet.
İçerisinde.
İlaçtan şöyle de bir örnek vereyim. Bu bildiğiniz belki dedelerimizin, ninelerimizin hap kullananların çoğunda kapsül ilaçlar vardır böyle. elips şeklinde. Onlar parlaktır ve onların birçoğu jelatinden yapılır mesela. Biraz önceki konuya gelirsek. Yani bu bile önemli. Yani kullandığımız, şifa niyetine kullandığımız ilacın jelatini neyden yapılıyor acaba diye de bir sorgulamak gerekiyor yani. Bu anlamda günlük hayatta tükettiğimiz gıdalar, kimyasal temizlik ürünleri. Ben sizlere tabak çanakla alakalı da yine bir şeyler söylemek isterim. Ya ne olabilir dediniz. Bugün yeni evlilik yapacaklar. Gidiyor güzel kardeşlerimiz böyle işte güzel bir yemek takımı alayım derdine düşüyor. Bakıyorlar orada mağazadaki görevli arkadaşımız işte efendim diyor bu fine bone diyor. Yani iyi kemikten yapılmış bu kırılmaz diyor orada size şey yapıyor. Makineye koyup çıkarttığınızda diyor zarar görmez diyor. E tabi bu evlenecek genç kızın dikkatini celbediyor. Ya bunu alalım diyorlar hani fiyatı da biraz yüksek. Tabii bunların hepsi ithal ürünler. Fine bone dediği iyi kemik. İçerisinde kemik tozu karışımından yapılmış porselen bu. E bu kemik tozu hangi hayvanın kemik tozu? Yani bunu düşündüğümüz zaman bunun bir büyükbaş helal yolla kesilmiş büyükbaş olmadığını yani helal yolla kesilmiş bir hayvan olmadığını düşünmek çok da zor değil. E böylelikle sıkıntılı bir ürün haline gelmiş oluyor. E düşünsenize evinizde eşiniz size bir tas çorba veriyor ama o tasın hangi hayvanın kemiğinden yapılıp sizin çorbanızın içinde olduğunu bilmiyorsunuz. Bir de hayal etseniz yani ne kadar böyle bir şaşkınlık içerisine düşebileceğiniz bir durum. Evet. Bu kadar önemli hayatımızda bu işler.
Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda hasbihalimize kulak veriyorsunuz. Yunus Emre Altun, gıda mühendisi bizlerle birlikte. Bir ezgi arası verelim mi, ilahi arası?
Olur. Daha demin de bahsettiğimiz gibi Yunus Emre'den bir besten vardı. Canım kurban olsun değil mi?
Evet. Albümde de inşallah koyacağımız.
İnşallah yeni çıkacak albümde de olacak. Şimdi onu dinleyelim. Dönünce de ben sana bu helal sertifikalarıyla alakalı bir şey soracağım. Kıymetli dinleyenlerimizi bu güzel ilahiyle baş başa bırakıyoruz.
Canım kurban olsun senin yoluna, canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesen asi kuluna, şefaat eylesen kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi güzel Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Cihanı sensiz Yunus neyleri ki cihanı sensiz, sen hak peygambersin şeksiz gümansız, sen hak peygambersin şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız, sana uymayanlar gider imansız. Muhammed. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programı devam ediyor. Yunus Emre Altun bizlerle birlikte, güzel bir sohbet oluyor. Sağlıklı beslenmeden, helal beslenmeden bahsettik. Bu sertifikalarla alakalı bir şey soracaktım ben de. Yurt dışında özellikle koşer diye bir sertifika var. Sen bilirsin, Almanya'da falan görmüşsündür belki. Ben de İngiltere'deyken biz koşer sertifikası olan ürünlerden alıyorduk. Çünkü helal sertifikasının çok böyle bir gelişmişliği yok. Maalesef her üründe olmuyor. Fakat koşer sertifikası nedir? Bilmeyenler için söylemiş olalım. Yani Yahudilerin bir kuruluşu. Musevi inancına göre haram olan şeylere vermiyorlar ve onu titizlikle inceliyorlar hakikaten. Ve orada helal olan şeyler bize de helal olmuş oluyor. Öyle bir durum var. Türkiye'de mesela çok gelişmiş bir sertifika var mı? Böyle bir ürünlerde var mı mesela?
Şöyle tabii.
Yok, var da hani sitesine girip bakıyorsun, bu ürün var mı? Orada direkt ürünü alırken bakıyorsun, he, K işareti var, bu tamam, alınabilir.
Onda da aynı şekilde.
Burada Türkiye'de nasıl durum?
Şimdi burada bir devlet eliyle kurulmuş bir sistem yok. Yani devletin verdiği, akredite ettiği, bu helal sertifikalıdır dediği bir sistem yok. Bu daha yakın zamanda meclisin gündemindeydi. Orada hükümet dedi ki yani helal üretimle, helal sertifikalandırmayla alakalı bir çalışma yapalım. Oradan tabii bazı milletvekilleri çıktı, eleştirdi. Mesela dedi, örnek veriyorum dedi, bir ekmek fabrikasında ekmek helal olması için dedi, usta dedi unla suyu karıştırırken besmele mi çekecek, böyle mi helal olacak dedi. Tabii bu çok basit bir bakış açısı. Yani buna
ama aslında önemli, bizim için çok önemli bir bakış açısı yani.
Yani bu işin takva kısmı. Sonuçta abi, besmele çekilmezse bu haram olmuyor.
Haram olmuyor ama şimdi biz gıdadan bahsediyoruz, sen daha iyi bilirsin. Sureti, sadece sureti değil abi, sireti de etkilemiyor mu bu iş?
Şimdi tabii bu işin dediğim gibi takva boyutu. Yani işin helal olmamasını şu sağlar. İçerisine ne diyor belirsiz bir katkı koyarsa bu sıkıntıya düşürür. Diğer türlü unu, suyu, tuzu karıştırır, ekmeği elde ederse bir problem yok bunda. Ama tabii besmele de çekerse bu çok daha güzel olur. Onun bereketi de ayrı olur. Burada demek istediğimiz olay şuydu. Devlet kendisi her üretim yoluyla alakalı çok titiz bir çalışma yapsa, ne sağlığa zararlı, ne sağlığa zararsız, bunların bir listesini çıkarsa, sonrasında da dese ki bunlara uyacaksanız, böyle olursa size şu sertifikayı kullandırmaya, bu mührü bastırmaya hak veririm, yoksa hak vermem. Yusuf'un dediği gibi K yerine işte ne bileyim içerisinde helal yazar, H harfi olur ya da başka bir renk verilir, bir şey olur. Bu devlet eliyle yapılmış bir yol olur. Şu anda bu böyle bir uygulama yok ama inşallah en kısa zamanda ülkemiz buna geçer. Peki nasıl oluyor? Özel helal sertifikalandırma kuruluşları var. Dernek boyutunda bunlar. Bütün amaçları kendileri bir ekip kurmuşlar. İhtisaslı bu işin ilmini almış, fıkıh kurulu olan, incelemesi olan, işte alanına göre uzman olan kimyacısı, veterineri, gıda mühendisi, çeşitli alanlardan meslek sahiplerinin içerisinde bulunduğu böyle bir çalışma yapan belli sayıda gruplar var. Bunlar ne yapıyorlar? Benim yakinen takip ettiklerim de var içerisinde.
İsmini zikretebiliriz burada. Hem faydası olmuş tabii, olur. Tabii. GİMDES var değil mi?
Evet. GİMDES evet. Kurulum var.
İnternetten
mesela,
de bakılabiliyor hangi ürünler var.
Ben kendilerini ziyarete de gittim. Orada hocamızı ziyaret ettiğimde şöyle demişti. Evladım hani biz bu kurumu kurduk. Buradaki tek amacımız insanların hakikaten helal ve temiz yemesi demişti. Sertifikalandırmalarını da araştırdım ben. Çok ciddi maliyetli olaylar şeklinde yapmıyorlar da. Ne yapıyorlar? Siz mesela bir köfte üreteceksiniz. Hamburger köftesi üreteceksiniz. Size geliyor diyor ki etim var. İşte kıyma yapmışsın. Baharat koyuyorsun. İşte şu var, güzel, tamam. Bunları mı kullanıyorsun diyor. Bunları kullanıyorum. Tamam diyor. Sana ben bu sertifikayı kullandırmaya hak veriyorum. Ürünlerine şu logoyu basabilirsin diyor. Sonra internet sitelerinde, uygulamalarında onu ilan ediyor. Sonra size ansızın denetime geliyor. Aynen.
GİMDES'i zaten diğer helal sertifikası veren kuruluşlardan birkaç tane var ülkemizde. Ayıran da bu herhalde. Çok sık ani denetimler
Ve mesela ilk dediğin gibi mesela veriyor belki ama ikinci denetimde hemen geri alabiliyor onu.
Evet, şöyle oluyor. Yaptıkları bir baskın sonrasında diyor ki sen bana bunu kullanmadığını beyan etmiştin ama seni bunu kullanırken yakaladım. Seni artık kara listeye alıyorum diyor tabiri caizse. Sonra tüketicileri bilinçlendirecek şekilde ilan ediyor. Böylelikle de kişi onu dikkat ediyorsa almıyor. Dikkat etmiyorsa tüketmeye devam ediyor. Bunların izinsiz logolarını kullananları da bunlar resmi işlem başlatıp hukuksal yollarını takip ediyorlar. Çünkü istismar edenler de var. Adam mesela Arapça halal yazacak şekilde bir Arapça alfabeyle işte onu oraya köşesine koyuyor. Hani okuyorsun üstünde helal diyor yani. Ama halbuki hiçbir dayanağı yok. Sadece pakete bir helal koymuş.
Sadece böyle bir logo gibi.
Birazcık
bir şey
yanıltıcı oluyor bu. Yani bunu helal aldın mı? Aslında devletin de buna yasak koyduğu bir nokta yok. Çünkü hani onu oraya koymasında bir sıkıntı yok. Ama belki alınacak birkaç tane kanunsal değişiklikle, kararla bunların hepsinin önüne geçilebilir. Tabii dediğim gibi bizim ülkemizde bir şey gündem olmadan gerçekleşmiyor. Bunun da ciddi anlamda insanlarımız tarafından dikkat celbedip bu hakikaten bizim hayatımızı çok önemsiyor. Bizim yaşantımızı, gece uykumuzu, gündüz iş hayatımızı, özel hayatımızı, yani maddi hayatımızı, manevi hayatımızı bu bizim tükettiklerimizi etkiliyor diye derdine düştükten sonra biz inanıyoruz ki bu daha çok gündem olup insanların daha dikkatini çekeceğini ve daha helal ve tayyibe ulaşmanın kolay olacağını ümit ediyoruz.
Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir hoş sohbet oldu. Aslında birçok konudan daha bahsedemedik. Mesela helal beslenme ve sertifikalı helal beslenme. Evet. Sağlıklı beslenmeden bahsettik.
Projelerden bahsedemedik mesela.
Evet. Projelerden belki ufak bir bahsedebiliriz yine. Uluslararası Genç Derneği'nin aynı zamanda projeler koordinatörü Yunus Emre Altun. Tabii Uluslararası Genç Derneği 10. senesine doğru gelirken birçok defa yurt dışına gitti öğrencilerimiz.
Evet.
Yurt içinde birçok projeler gerçekleştiriyor. En son projemiz de gençlik şölenleriydi zaten. 7 tane şehirde 7 tane şölenimiz oldu. Çok da güzel tepkiler aldık, geri dönüşler aldık. Yaklaşık 3000 kişiye ulaştık. Yakın zamanda da hepsinin özetini, geniş bir özetini izleyeceğiz inşallah. Genç Prodüksiyon YouTube kanalından izleyebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bu noktada da belki birkaç cümle alabiliriz senden.
Genç Derneği İlk yola çıktığında, yani bu projeleri yapmadaki muradı, dünya bizi bekliyor dedi. Rabbimizin bizden ne muradı var, biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye Mehmet Lütfarslan abiler, Süleyman Akif Yazıcılar abiler, yani bir ekip olarak çıktıkları yolda Uluslararası Genç Derneği olarak bu yaza kadar gerçekleştirilmiş her yaz mevsiminde olan uluslararası, aynı şekilde eğitim öğretim hayatı içerisinde olan ulusal projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. En son yaklaşık 20 ülkeye 100 gönüllümüz gitmiş oldu Uluslararası Genç Derneği aracılığıyla. Biz burada imkanlarla insanları bir araya getirmek istiyoruz. Sonrasında Rabbimizin o kişiden muradı neyse, kişinin muradını araması üzerine biz niyet ediyoruz. İnşallah katılımcı arkadaşlar da bunun üzerine hayatlarını şekillendiriyorlardır. Sizler de ben üniversite öğrencisiyim, neler yapabilirim, neden artı bir oldum, bu soruları kendinize soruyorsanız, ki sormanızı sizlere şiddetle tavsiye ederiz, Uluslararası Genç Derneği'nin bir projesine katılıp sizler de bu güzel dünyamızın bir ucuna gidip oradaki kardeşlerimizle dertlenebilirsiniz diyelim. Bizlere resmi sayfalarımızdan, Uluslararası Genç Derneği'nin sitesinden takip edip oradaki projeleri yakından izleyip sizler de katılımcı olabilirsiniz. Bizlerin tek dikkat ettiği kişilerin oradaki başvuru formunu özenli ve intizamlı doldurması ve yaptığı işleri bizlere orada güzelce aktarması. Biz bunlara dikkat edip arkadaşlarımızı ona göre seçiyoruz. Bu anlamda Uluslararası Genç Derneği en son Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla da 7 bölgede 7 şölen yapıp Anadolu'nun dört bir tarafındaki kardeşlerimizle tekrar kucaklaşmaya gittik. İnşallah önümüzdeki kısa dönemde yeni projelerle ülkemize, milletimize faydalı olmayı ümit ediyoruz.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz bugün için.
Biz teşekkür ederiz.
Gıda üzerine konuştuk. Projeler üzerine çok değinemedik ama ufak üzerinden geçmiş olduk. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda hasbihalimizin sonuna gelmiş bulunduk. Bir eserle inşallah sonlandıracağız. Ne okuyacağız? İbrahim'i okuyacağız. Evet. Yusuf Goncagül seslendirecek inşallah.
İbrahim içindeki putları devir diye bir Aykut Uşkaya bestesi, şarkısı daha doğrusu. Güzel bir eser. Sizleri bu eserle selamlamış olacağız.
bir eserle birlikte bitireceğiz inşallah, sonlandıracağız. Fakat Yunus Emre'ye son olarak neler söylemek istersin, programımıza konuk oldun, söz vermek istiyoruz.
Son sözlerin derken bir an rahmeti rahmana kavuşacak gibi hissettim.
Eyvallah, o yüzden öyle demek istemedim. Son olarak neler söylemek istiyorsun dedim.
Eyvallah. Programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim derdimiz hakikaten Rabbimiz bize gıda mühendisliği bölümünü okumayı nasip etmiş. Bu bölümde benim kendime düşündüğüm en büyük kazancım, yani insanlar bir şeyler tüketiyorlar ama bu tükettikleri şeylerin ne kadarı doğru? Benim kendi derdim bu bildiklerimi her gördüğüm yeni insana aktarmanın olduğunu düşünüyorum. Bu hakikaten bir sorumluluk. Çünkü kişi bunu bilse belki hayatını değiştirebilir. Buradan biz anlattık. Bunları dinleyenler de kendi eşlerine, dostlarına bunu anlatmaları üzerlerinde bir vebaldir diye düşünüyorum. Çünkü niye? İçerisinde bu varmış. İşte dikkat etmemiz lazım ya da şunun şöyle olması gerekiyormuş diye. Biz paylaştık. Bilginin zekatı niyetine konuşmuş olduk. Bu anlamda inşallah kalan ömrümüzü helal ve tayyip şekilde beslenmeyi ben ümit ediyorum. Uluslararası Genç Derneği olarak da üniversite okuyan kardeşlerimizi en yakın zamanda bir projede karşılaşıp bir projeye de beraber yer almak istediğimizi dualarımıza katalım. Sizlere de böyle güzel program yaptığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Uzun zamandır sizleri zevkle, muhabbetle dinliyoruz. Var olun. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyelim.
Eyvallah. Bu arada Yunus Emre sağlık bir dinleyicimizdir. Resul'ün geldiği programda evet. Da CD kazandı kendisi.
Doğru.
Az sonra şimdi hediyesini vereceğim. Tabii biraz geç oldu, kusura bakma, ama anca görüşebildik yani beraber.
Eyvallah.
Teşekkür ediyoruz kendisine. Dopdolu bir program oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Evet. Geceniz mübarek olsun. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun inşallah.
İbrahim, içimdeki putları devir, elindeki baltayla kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evi yıktı, koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim güneşi evine sokan kim? Hazana durmuş bahçelerin solgun aydınlığında gül, düşmüş çilelerin son yaprağı da kucağına gül. Bir Nemrut yüklendi omuzlarına, bir Nemrut'un ocağını. Bin uşaklar harlasalar ateşi, yine dönüşür İbrahim'e gül. Yanmaktadır, yakılmaktadır, kor olmuştur yürekler. Yeter İhya için bir selamın, Bağdat-ı Reşam'a gül. Hazana durmuş bahçelerin solgun aydınlığında gül, düşmüş çilelerin son yaprağı da kuş. ocağına